Ayrım 8 sayfa 57. Zaman büyükler için böyle hayal kırıklıkları ve üzüntüler ile, Neslihan için ise kardan adamlar dikmekle, kayıkhanede oyunlarla ve sabun fabrikasına gidişlerle akıp gitti. Derken İstiklal Harbi zaferle neticelendi ve büyük zaferin üzerinden 2,5 ay geçti. Henüz 2 yaşına bile basmamış olan Neslişah'ın annesiyle babasının sıkıntılarını, telaşlarını ve kapıldıkları büyük endişeleri fark etmesinin tabii ki imkanı yoktu. İstiklal Savaşı kazanılmış, Sultan Vahidettin ile Milli Hareketi başlatan ve savaşın galibi olan Ankara arasındaki bütün köprüler artık atılmıştı. Beklenen son 1922 Kasım'ının ilk günü geldi. Barış yapılması gerektiğini gören müttefikler, İstanbul ve Ankara hükümetlerini barış konferansına ayrı ayrı davet ettiler ve son perdenin inmesini Sultan Vahidettin'in dünürü ve sadrazamı olan Tevfik Paşa ile Ankara arasında karşılıklı çekilen telgraflar sebebi oldu. Tevfik Paşa 29 Ekim günü Ankara'ya gönderdiği son telgrafında Baba Ali'nin barış konferansına katılmamasının Osmanlı Devleti'nin 6 asırlık tarihi kimliğinin çökmesi manasına geleceğini söyleyip İstanbul ile Ankara'nın beraberce hareketini teklif edince Ankara'daki Büyük Millet Meclisi beklenenden de sert bir karşılık verdi ve saltanatı kaldırdı. Meclisin 1 Kasım 1922'de kabul ettiği 2 maddelik karara göre 6 asırlık Osmanlı İmparatorluğu artık tarihe intikal ediyordu. Meclis, imparatorluğun üstelik kararın kabul tarihinden 2,5 sene önce, İstanbul'un işgale uğradığı 16 Mart 1920 gününden itibaren tarihe mal olduğunu söylüyordu. Dipnot 19, 1 Kasım kararının metni günümüzün Türkçesiyle şöyledir. Madde 1. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu ile Türkiye halkı hakimiyet ve hükümranlık haklarının gerçek temsilcisi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin manevi şahsında terk edilemez, parçalanamaz ve vazgeçilemez şekilde temsili fiilen kullanmaya ve milli iradeye dayanmayan hiçbir kuvvet ve heyeti tanımamaya karar verdiği cihetle, misak-ı milli sınırları içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümetinden başka hükümet şekli tanımaz. Dolayısıyla Türkiye halkı şahsi hakimiyete dayanan İstanbul'daki hükümeti 16 Mart 1336 parantez içinde 1920'den itibaren ve sonsuza kadar tarihe intikal etmiş saymıştır. Madde 2. Hilafet Osmanlı Hanedanı'na ait olup halifeliğe Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından bu hanedanın ilim ve ahlak bakımından en reşit ve en salih olanı seçilir. Türkiye Devleti hilafet makamının dayanağıdır. Kitaba dönüş. Saltanat kaldırılmış ama hilafet makamına henüz dokunulmamıştı. Meclisin kararını Sultan Vahidettin'e Ankara hükümetinin İstanbul'daki mümessili olan Refet Paşa tebliğ etti. Paşa bir gün öncesine kadar padişah olan Sultan Vahidettin'in huzuruna çıktığı zaman hürmette yine hiçbir kusur etmedi. Ama sabık hükümdara Efendimiz yahut Şevket Meab gibi sözlerle değil, sadece Halife Hazretleri diye hitap edince Sultan Vahidettin, saltanatsız bir hilafeti hanedanımızın en aciz bir ferdinin bile kabul etmeyeceğine emin olabilirsiniz paşa, dedi ve konuşmaya son verdi. Vahidettin Ankara Meclisi'nden sonra dünürü Tevfik Paşa'dan da bir darbe yedi. 1920'nin 21 Ekim'inde 3. defa sadaret makamına getirdiği paşa, 4 Kasım 1922 günü istifa ettiğini duyurdu ama padişahın huzuruna çıkıp istifasını bildirmedi. Bunun yerine Gümüşsuyu'nda sonraki senelerin meşhur park oteli haline alacak olan konağına kapandı ve Ankara bütün bu gelişmeler üzerine İstanbul'un idaresine el koydu. 1922'nin 1 Kasım'ına kadar padişah ve halife torunu olan Neslişah artık sadece halife torunuydu. Derken 1922'nin 17 Kasım'ı geldi ve o gün Türkiye'de çok şeyler değişti. Neslişah'ın şah babası Sultan Vahidettin, memleketi terk edip sürgününün ilk durağı olan Malta Adası'na gitti. Son padişah, sürgünün ilk zamanlarında İstanbul'la bağlantısını küçük kızı Sabiha Sultan vasıtasıyla kuracak. Sabiha Sultan'ın da hanedanın diğer mensuplarıyla beraber 1924 Mart'ında Türkiye'den sınır dışı edilmesine kadar devamlı şekilde mektuplaşacaklardı. Gurbeten gönderdiği bazı mektupları, Neslişah'ı benim tarafımdan öp ve sev, Neslişah'ın o latif gözlerini ve yüzlerini öperim sözleriyle nihayet buluyordu. Sultan Vahidettin, saltanatın kaldırılması ile tahtını ve hükümdarlığını kaybetmesine karşı çıkamamış, bir şey yapamamış ama halife unvanından feragat etmemişti. Son padişah, sonraki senelerde sürgündeki daimi ikametgahı olan İtalya'nın Akdeniz sahilindeki San Remo kasabasında başyaveri Avni Paşa'ya dikte ettiği hatıralarında İstanbul'u terk edişinden bahsederken, "Kaçmadım, kendime peygamberin hicretini, Mekke'den Medine'ye gidişini örnek aldım ve geri dönmek üzere gittim," diyecek ve şöyle yazacaktı. Bilindiği gibi zaferden sonra Refet büyük bir haşmetle İstanbul'a geldi. Koca Tevfik Paşa hükümeti de mevkiini tereddüt etmeden o küçük adama terk ederek taahhüdünü yerine getirdi. Meydanı serbest bulan Refet de sesi kısılıncaya kadar söyledi, söylendi. Söylediklerini belki siz de bizzat işittiniz. Gazeteler yazdı. Duymayan yahut duyamayan kalmadı. Bilinen deyimiyle Sağır Sultan da duydu. Bu başarılar, bu nutuklar neyi hedefliyordu? Malum, kanuni esası yerine Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun uygulanması, meşrutiyet yerine Cumhuriyet'in kurulması. Bu sırada Tevfik Paşa hükümetinin askıda bıraktığı hilafet ve saltanat makamı da geleceği bekliyordu. Derken bir gün Refet saraya müracaatla bizden mülakat istedi. Vakit ve zaman tayin ettik. Geldi, fikrini söyledi. Dinledim. Bu ufak tefek adam büyük emeller arkasında saklanarak ve hakiki maksadını da gizleyerek bana korunmasına hepimizin yemin ettiğimiz kanunu esası ile belirlenmiş meşruti hükümdarlık yerine daraltılıp sınırlanmış, sanki aslı esası olmayan ve sakat bir hilafeti kabul edersem şahsımı ve vaziyetimi kurtaracağını ve bir telgraf ile de Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nu ve Ankara hükümetini tanıyacak olursam Mustafa Kemal'i ikna edebileceğini söyledi. Cevap olarak o gün için üzerinde düşünülüp tartışılmaya muhtaç bir teklif olduğunu söylemekle yetindim. Ertesi gün gazetelerde Mustafa Kemal'in şahsımız ve hanedanımız aleyhindeki ağır sözlerini görünce benim de karar verecek zamanım geldi. 2 Kasım kararıyla saltanat makamının kaldırılmasından sonra belirlenen ilim vaziyet artık tamamen ortaya çıktı. Bu hain karar aslında bölünemez olan saltanatı ve hilafeti devletin cisminden ve hükümetin hikmetinden ayırdı. İslam aleminin dayanağını anlamsız bir söz haline getirerek hilafet merkezini de tehlikeli bir sahaya sürükledi. Böylelikle gücünden ayrılmış çıplak bir hilafeti red veya kabul etmek mecburiyetinde ve Anadolu'ya saldırıları def etmeye memur eylediğim Mustafa Kemal'in karşısında kaldım. Her tarafı istila eden kör ve nankörler arasında inkılap ve itiraz içinde bunaldım. Kendimde böyle bir hilafet biçimine ne karşı koyma ne de baş eğme imkanını görmeyerek kamuoyunda sükun ve durumda açıklık belirinceye kadar geçici olarak tehlikeli bölgeden ayrılmaya karar verdim. İtilaf ve İşgal Kuvvetleri Başkumandanı sıfatını taşıdığı için İngiliz Generali Harrington'ın aracılığını tercih ettim ve kutsal topraklara gitmek için bir istasyon demek olan Malta'nın seçimini de ehvenişer olarak kabul ettim. Bu hareketimle vekili olduğum Şanı Yüce Peygamber'in yolundan giderek Diyanet ve İslami saltanat aleyhinde hareket etmekte olanlardan ayrılarak hicret ettimse de hiçbir zaman büyük ecdadımdan miras kalmış olan saltanat hakkımdan ve hilafetten feragat eylemedim ve eylemeyeceğim. Dipnot 20, orijinal metin için Şahbaba'ya bakınız, sayfa 418-420. Büyük Millet Meclisi saltanatı ilga etmişti ama hilafet makamı hala duruyordu ve Vahidettin gidişinden sonra da resmen halifeydi. Ankara, sabık hükümdarın Türkiye'yi terk etmesinin öğrenilmesinden hemen sonra şer'iye vekili olan Konya mebusu Vehbi Efendi'nin 18 Kasım günü verdiği fetvanın mecliste tasdik edilmesiyle Vahidettin'i hilafetten azletti. Yeni halifenin seçimi de hallin hemen ertesi günü yapıldı ve Abdülmecit Efendi 148 oy ile hilafet makamına getirildi. Abdülmecit Efendi, yakınlarının ve bazı hanedan mensuplarının hilafeti kabul etmemesi konusunda yaptıkları ricaları ve uyarıları dinlemedi. Meclisin kararını itirazsız kabul etti ve 24 Kasım günü Topkapı Sarayı'nda Hırka-i Şerif Dairesi'nde yapılan biat merasimi ile resmen halife oldu. Meclise rüştünü, anlayışını ve hakimiyetini ispat ettiğini söyleyip kendisini bu makama getirdiği için teşekkür edip İslam dünyasına saadet temennisinde bulundu ve birkaç gün sonra Sultan Vahidettin yerden yere vuran bir açıklama yaptı. Dipnot 21, Abdülmecit Efendi, Yeşil Kitap, Mesele-i Hilafete Mütalik Vesaik, Efkar-ı Umumiye-i İslamiye'nin tenviri maksadıyla neşredilmiştir. Hicri 1342, parantez içinde 1924 miladi, basım yeri yok, İsviçre olabilir, sayfa 1. Kitaba dönüş. Halife Abdülmecit Efendi, memleketi terk etmiş olan Dünürü hakkında, Babam onun amcasıdır. Bunu da hatırlamadı. Bundan bahsetmek bile ne acı. Artık o kendini yalnız makamından değil, mensubu olduğu hanedanın azarlığından da ıskat etmiş bir ferttir. Bu vakayı unutalım ve istikbale bakalım. Allah bu istikbali milletimiz ve dinimiz için mesut ve bereketli etsin, diyordu. Dipnot 22, Tanin 20 Teşrin Sani 1338. Ankara'da ve İstanbul'da bütün bunlar yaşanırken, Malta'da bulunan Sultan Vahidettin'in kendisinin hilafetten azledilip yerine Abdülmecit Efendi'nin getirildiğini öğrendiğinde ilk tepkisi, "Beni ancak şanlı müvekkilim, parantez içinde Hazreti Muhammed hal edebilir," demek oldu. Sonra, "Mecid Efendi nihayet muradına erdi. Yavuz'un zümrütlü tahtına oturmak kolay ama o kahramanın pabucu olmak bile haddi değil. Zavallıya bir imam postu gönderdiler. O hala bilmezden gelerek ve cübbesini sürükleyerek tahta oturmaya yelteniyor," dedi. Dipnot 23, Tarık Mümtaz Göztepe, Osmanoğullarının son padişahı Vahidettin, Gurbet Cehennemi'nde. Sebil Yayınevi, İstanbul 1978, sayfa 34. Sultan Vahidettin'in o günlerde Türkiye'yi terk etmiş olan Şeyhülislam'ı Mustafa Sabri Efendi de, Abdülmecit Efendi'nin hilafete getirilmesi konusunda, "Aklın ötesinde kalan böyle hilafette Abdülmecit Efendi Hazretleri Cenab-ı Peygamber'in değil, şeytanın bile vekili olamaz. Çünkü şeytan bile böyle bir hamakatı, parantez içinde ahmaklığı, kabul etmez," diyecekti. Dipnot 24, Mustafa Sabri Efendi, Hilafeti Muazzama-i İslamiye, Hilafet ve Kemalizm, derleyen ve hazırlayan Sadık Albayrak, İstanbul Araştırma Yayınları 1992, sayfa 172. Kitaba dönüş. Osmanoğullarının son hükümdarı, İstanbul'dan ayrılmasından 15 gün önce, 2 Kasım günü Yıldız Sarayı'na gelen ve kendisine saltanatın kaldırıldığını tebliğ eden Refet Paşa'ya, "Saltanatsız bir hilafeti hanedanımızın en aciz bir ferdinin bile kabul etmeyeceğine emin olabilirsiniz paşa," demişti. Ama bu sözleri söylemesinden sadece 17 gün sonra, hanedanın bir başka mensubu, amcazadesi Abdülmecit Efendi, hilafeti hemen kabul edivermişti. Şah Baba ile Büyük Baba, köprüleri artık tamamen atmışlardı ama Nesli Şah hala halife torunu idi. Nesli Şah, Büyük Babası Halife Abdülmecit Efendi'nin resmi ikametgahı olan Dolmabahçe Sarayı'nı ilk defa gördüğünde 2-2,5 yaşlarındaydı. Nesli Şah anlatıyor. "Dolmabahçe'ye ilk gidişimi hayal meyal hatırlarım. Bir bayram günüydü. Bayram yaz ayına tesadüf ediyordu ve hava çok güzeldi. Bana üstü beyaz tülden, alt kısmı uçuk pembe, çok süslü bir elbise diktirmişlerdi. Tülün üzerinde pamuğu andıran kabartmalar vardı. Daha önce birkaç defa elbisenin provasını yapmışlardı. Bayram sabahı bana o elbiseyi giydirdiler ama boynuma hanedan nişanını takmadıklarını çok iyi hatırlıyorum. Malum saltanat artık var olmadığı için nişan takamıyorlardı. Hem zaten annemle babam beni sade şekilde büyütmeye çalışıyorlardı. Öyle nişan falan takmamı da istemezlerdi. Rumeli Hisarı'ndaki yılının rıhtımına bir çatana yanaştı. Hep beraber bindik ve Dolmabahçe'ye, Büyük Babam Abdülmecit Efendi'ye gittik. Benim yaşımda bir çocuk için çatanaya binmek müthiş bir şeydi. Bu yüzden denizin üzerinde geçirdiğimiz zamanı çok daha iyi hatırlıyorum. O sabah Büyük Babamın muayede merasimi varmış, halife olarak tebrikleri kabul ediyormuş. Çatana sarayın rıhtımına yanaştı, oradan muayede salonuna gittik. Bizim gidişimizi merasimin bitişine tesadüf ettirmişlerdi. Herkes çekilmiş, sadece aile mensupları kalmıştı. Büyük babam salonda taht gibi koskoca bir koltukta oturuyordu. İçeriye girdik, beni hemen kucaklayıp öptü, annemle babam da onun elini öptüler. Sonra sıra diğer sultanlarla şehzadelere geldi, onlar da büyük babamın elini öpüp bayramlaştılar. Saray beni adeta büyüledi, her şey pırıl pırıl parlıyordu. O zengin mobilyalar, salonun hacmi, kristaller, tepedeki koskocaman avize beni müthiş tesir altında bıraktı. Gördüğüm her şeye hayran kaldım.